Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ce'alna minet tevvabin. Ve ce'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfe'una. وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, tefsir derslerimizde bugün yeni bir sureye başlayacağız. Rabbimizin izniyle Mü'min suresine başlayacağız. Rabbimiz sure sure, ayet ayet, kelamıyla çok yönlü buluşmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim kendisiyle konuşma sayılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bizleri rızıklandırsın. Maddi manevi nice nice rızıklar var. Hiç şüphesiz en büyük rızıklardan birisi Allah'la mükaleme, Allah'la konuşma diyebileceğimiz Kur'an'la buluşma. Kur'an'ı hem tilavet ederek hem ayetler üzerine tefekkür ve tedebbür ederek Rabbimizin mesajlarıyla derinlikli buluşma. Allah Celle Celaluhu bu manevi rızıktan da nasibimizi bol eylesin. Öncelikle Kur'an-ı Azimüşşan'ın bugün tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yaparak başlıyoruz tefsir dersimize. Sonra da manalarını anlamaya çalışıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Sadakallahu'l-Azim. Değerli kardeşlerim, Mü'min suresinin 1 ila 9. ayetleri arasını tilavet etmiş olduk elhamdülillah. Bu sure yani Mü'min suresi hicretten önce nazil olmuştur. Mekke'de nazil olmuştur. 85 ayettir. İsmini 28 ila 45. ayetler arasında anlatılan ve kendisinden mümin adam diye bahsedilen Firavun ailesinden Hazreti Musa'ya inanan bir kimseden alır. Surenin bir başka ismi Gafir ismidir. Gafir, bağışlayıcı anlamında Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. Bu ismi ise 3. ayette geçen Gafir-i Zemb, günahı bağışlayan anlamındaki cümleden alır. Musaf tertibine göre 40. suredir. İniş sırasına göre 60. sure olduğu müfessirlerimiz tarafından ifade edilmektedir. Bu sure Hamim diye başlayan Kur'an-ı Kerim'de 7 surenin ilkidir. Peş peşe Hamimler gelecek. Hamimle başlayan sureler gelmiş olacak. Yüce Rabbimiz bu surede müşriklerin Müslümanlara işkencelerinin iyice arttığı ve artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme planları yaptıkları bir dönemde indiği anlaşılıyor muhtevasından. Uzunca kıssası anlatılan Hazreti Musa'dan ve ona inanan bir tek Firavun sarayındaki mümin adamdan da bahseder. Gerçekten tabii her bir tabloda alınacak nice nice ibretler var. Yine bu surede hak ve batıl mücadelesinin süre gelen bir mücadele olduğu ama sonunda kazanacakların ehli hak olacağı, hak taraftarlarının olacağı bu surede de ifade edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mü'min suresinin ilk 3 ayetiyle Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi'yi sabah akşam okuyan bir kimsenin bu sayede muhafaza olacağını haber verir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu Hamim sureleri bu şekilde de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sık sık okunmasını tavsiye ettiği sureler arasında yer alır. Şimdi bu girişten sonra, bu kısa girişten sonra surenin tefsirine ayet ayet başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilül kitabi minallahil azizil alim. Hamim, bu hurufu mukatta diye ifade edilen kesik harfler diye bilinen ve Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı surelerin özellikle Mekki surelerin evvelinde bulunan bir ayettir ve bu ayetlerin ne manaya geldiğine dair işte 50'ye yakın, 50'den fazla, 55 diye ifade edilen farklı farklı anlamlar ya da yorumlar yapılır. Ama en doğrusunu Allah bilir. Bu kitabın şifreleri gibidir adeta. Fakat genelde bu tür efendim huruf-u mukatta ile başlayan surelerin hemen sonunda Kur'an-ı Azimüşşan'la ilgili bir ayete işaret edildiği için genelde alimlerimiz bu kitabın, bu mucize kitabın, bu içinde nice nice sırların gizli olduğu, nice nice kılavuzlukların yapıldığı, hidayet yollarının gösterildiği bu eserin esasen herkesin bildiği harflerden oluşan bir kitap olduğunu, ancak eğer güçleri yetiyorsa insanlar ve cinler bir araya gelsin, haydi bakalım böyle bir kitap getirsin anlamında bir meydan okuma olduğunu da ifade ederler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi olarak Kur'an-ı Azimüşşan mucizesi olduğunu biliyoruz. Ve bu sebeple de kıyamete kadar bu mucize olan bu kitap sayesinde nice nice gönüller Allah'la buluşmakta, imanla buluşmaktadır. Evet, dolayısıyla biz bu Hamim'in manasının ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Alimlerimizin farklı yorumlarına da elbette saygı duyuyoruz. Tenzilül kitab minallahil azizil alim. Bakınız hemen kitap kelimesi geçti burada. Bu diyor kitabın indirilişi aziz ve alim olan Allah'tandır. Yani bu kitap Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kendi ürünü değildir. Bu indirilmiş bir kitaptır. Buradaki kitaptan maksat efendim Kur'an-ı Kerim'in tamamına işaret olabileceği gibi daha çok bu efendim okunacak olan bu sure, bu ayetler manasında da kullanılmıştır. Kitabın yani Kur'an'ın bir cüzüne, bir kısmına da Kur'an ismi, kitap ismi verilebilir denilmiştir. İşte bu indirilen ayetler ve böylece kitabı oluşturan ayetler denilmiş olmaktadır. Ve peyderpey indirilen bu ayetler, tenzil kelimesi peyderpey yani ara ara tedricen indirilmeyi de ifade eder. Bu indirilen bu kitap Allah'tandır. O Allah azizdir, alimdir. Yani onun yapıp ettiklerine karşı hiçbir kimse karşı çıkamaz. O herkese azizdir, her şeye azizdir, yani galiptir ve o izzet sahibidir. Hiçbir varlık onun izzetiyle boyu ölçüsemez. Her şeyi o yaratmıştır, her şey onun kuludur. İşte böyle bir aziz olan Allah'tan indirilmedir bu. Sıradan değildir. Onun için bu kitaba izzetle yaklaşmalı, yani tazimle yaklaşmalı ve bu kitaba yüksek bir hürmet ve saygı duygusuyla yaklaşmalı. Bu kitabı sıradan bir beşerden duyduğunuz bir söz gibi algılamamalı. Onu alemlerin Rabbi tarafından size olan bir mesaj olarak kabul etmeli ve dinlemeli. Ve o Allah aynı zamanda alimdir. Yani her şeyi bilir. İlmine nihayet yoktur, sınır yoktur. Yani her şeyi bilen, yegane alim olan, alim olan, alim kelimesi daha hafif kalıyor tabii. Alim daha ileri derecede. Her şeyi bilen, gerek büyük külliyatı diyelim, gerek cüz'iyatı, zerreleri, küreleri, her şeyi bilen, görüneni görünmeyeni bilen ve aziz olan Allah'tan parça parça indirilen bir kitaptır bu. Ve yine o Allah gafirizzenbi, günahı bağışlayandır. Yani dolayısıyla Allah bir günaha düşenin günahını bağışlamayan bir Allah değil. Bağışlayıcı bir Allah'tır. Öyleyse ey günaha düşmüş olanlar, bu kitap işte böyle bağışlayıcı bir Rab'den geliyor. O zaman bu kitabı ciddiye alın. Sizler de içine düştüğünüz ince ince hatalardan arının. Ve o Allah sizi de bağışlasın anlamında bir mesaj. Ve kabili tevbi, tevbeyi kabul eden. Yani yanlıştan döneni, hakka yöneleni, batılı bırakıp hakka yöneleni, gönlünü ona vereni, hulasa ona döneni kabul eden. Sırt çevireni değil. Bana ne diye Rabbe ilgisiz davrananı değil. Onu görmezden geleni değil. Rabbini efendim imanla tanıyıp ona saygıyla, tazimle yönelen ve onun affetmesi için günahlarından vazgeçen, onun razı olacağı amellerle buluşma adına ona doğru yol arayan kullarını kabul eder Mevla. Buyur eder adeta. Tevbesini kabul etmek aynı zamanda gel kulum demektir. Şedid ile ikabi, evet, ama aynı zamanda cezalandırması da çok şiddetli. Eğer Rabbine yönünü dönmeyecek birisi varsa, sırtını çeviriyorsa, ondan yüz çeviriyorsa, ondan gelen hak ve hakikate karşı efendim kibirle direnerek onu görmezden geliyorsa, onun ikabı yani cezalandırması da şiddetlidir. Zittavul, lütfu da çok boldur. Lütfu bol, cezalandırması şiddetli. Tevbe edeni kabul eden, günahı bağışlayan, alim ve aziz olan Allah'tan indirilme bir kitaptır bu. La ilahe illahu, ondan başka gerçek mabut yoktur. Yani ondan başka huzurunda eğilecek, eğilinecek, rükûya durulacak, secdeye varılacak, emirleri dinlenecek başka bir ilah yoktur. Mabudu bi hak, eskiler böyle tercüme ediyorlar. Ondan başka mabudu bi hak yoktur. Niye böyle diyorlar? Şunun için. Evet, insanların bir takım ilahlar edinmeleri söz konusudur. İlah diye tapındıkları nice nice ilahları vardır. Ondan başka ilah yoktur demek. Ondan başka ibadete gerçek anlamda layık, kulluk yapılmaya layık başka bir ilah yok anlamındadır. Yoksa insanlar nefislerini putlaştırırlar. Bazı ulu bildikleri kişileri putlaştırırlar, firavunları putlaştırırlar, taşları, dağları, taşları, neyse yıldızları, melekleri efendim putlaştırırlar. Nice nice ilahlar edinirler ama o ilahların hepsi sahtedir. Yegane gerçek ilah ancak odur. İleyhil masir, dönüş de yalnız ona olacaktır. Nihayette varılacak yer onun huzurudur. İşte bu kitap böyle bir Allah'tan indirilmedir. Rabbimiz böyle buyuruyor. Gerçekten bu ayet ne kadar kapsayıcı bir ayet. Rivayete göre efendim Şam ehlinden güçlü kuvvetli nüfus sahibi bir kimse varmış. Hazreti Ömer zamanında yaşayan. Zaman zaman Hazreti Ömer Efendimizle bir iletişimi de var bu zatın. Belki de arkadaşlıkları var. Bir ara Ömer radıyallahu anh ondan haber alamıyor. Çevresindekilere Şam'daki falan zat ne yapıyor artık haber alamıyoruz. Gören duyan var mı halinden diye soruyor. Diyorlar ki ya emiral müminin o kendisini biraz şaraba verdi diyorlar. İçki alemlerine dalandı. Hazreti Ömer katibini çağırarak yaz evlat der. Ömer bin Hattab'dan falana, yani onun ismi neyse, selam sana. Ve bu ayetleri yazar. Hamim, tenzilül kitabı minallahil azizil alim, gafiriz zembi ve kabilit tevbi, şedidil ikabi zittavul, la ilahe illahu ileyhil masir. Yazar ve gönderir. Ne demiş olur bu ayetleri yazarak? Kendisinden başka ilah olmayan, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı çetin ve ihsanı bol olan Allah'a hamd ederim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Bunu yazar. Ve daha sonra arkadaşlarına der ki, Allah'a yönelmesi ve Allah'ın tevbesini kabul buyurması için kardeşinize dua ediniz der. O zat Hazreti Ömer'in mektubunu alınca, Allah günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı çetin olandır cümlesini tekrar tekrar okur. Ve Allah beni hem azabıyla korkutmuş hem de günahlarımı affedeceğini vaat etmiş diyerek ağlar. Daha sonra da güzelce tevbe eder. Ömer radıyallahu anh o zatın tevbe ettiğini haber alınca, bir kardeşinizin yoldan çıktığını, günaha saplandığını gördüğünüzde onu doğru yola getirmeye ve Allah'ın affına güvenmesini sağlamaya çalışınız. Tövbe nasip etmesi için Allah'a dua ediniz. Kendisine beddua ederek aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız der. Ne kadar önemli bir şey. Hani günaha düşmeyen kim var? Az ya da çok hepimizin mutlaka ayak sürçmeleri vardır. Gözünüz kaymıştır, kalbiniz efendim kaymıştır, Allah muhafaza buyursun. Ayağınız kaymıştır, düşmüşsünüzdür. Düşene el uzatmak varken ona bir tekmele siz vurursanız, ona merhametle yaklaşmak varken dışlayıcı bir tavırla bir şekilde sitemle yaklaşırsanız onu daha da uzaklaştırırsınız. Şeytana adam kazandırmış olursunuz. Bunun için merhametli bir gönle sahip olmalı mümin insan. Ve insanların üzerini çizmek değil, tam tersine onların yaralarını sarmak, çizilen itibarlarını yeniden kazanmalarını sağlamak maksadıyla Allah'ın o kullarına hakikaten merhametle, güzel bir üslupla yaklaşmak müminlik şiarıdır. İşte Hazreti Ömer Efendimiz bu ayeti göndererek ona bu telkinde bulunmuş oluyor. Ey kardeş, hani şunu bile demiyor. Duydum ki içki müptelası olmuşsun. Artık meyhaneler yuvan olmuş. Seninle aramızdaki bağ zayıflamış. Hatta kopmuş dememiş. Ve Allah'ın ayetiyle ona yol göstermiş. Kardeş, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hepimiz düşebiliriz ama bizim öyle bir Rabbimiz var ki o günahları bağışlıyor, tevbeleri kabul ediyor. İhsanı bol ama azabı da çetin bir Rabbimiz. Aman kendine gel demiş oluyor. Ne kadar güzel bir şey. Hem içinde müjdeler barındırıyor hem de efendim ayağımızı denk alma adına uyarılar barındırıyor. Ma yucadilu fi ayatillahi illellezine keferu fela yagrurke tegallubuhum fil bilad. İnkara saplanıp kalanlardan başkası, inkarda ayak direyenlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın, seni aldatmasın ey peygamber. Böyle bir hitap var. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmek ne demek? Şu demek. Yani bunlar Allah'ın ayeti olamaz diye mücadele edebilir bir insan. Yalanlayarak efendim mücadele eder. Kabul etmez, beğenmez. Çünkü sosyal konumunu koruma adına o gerçekleri kabul etmemesi gerekebilir. Ne bileyim, insanların malını haksız yollarla almıştır. Halbuki İslam sen kazancın itibariyle harama bulaşmışsın diyor ona. Efendim, insanları köleleştiriyor. Hayır, insanları Allah'tan başkasına kulluk edecek derecede köleleştiremezsiniz diyor. İslam geliyor. Her hak sahibine hakkını vermeyi istiyor. Bu işinize gelmiyor. Ve Allah'ın ayetleriyle mücadeleye başlıyorsunuz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yahu dediler, bu Kur'an olmasın da başka bir kitap getirsen bize dediler. Biraz yumuşa dediler. Ya çok sert davranıyorsun dediler. Hani veddu lev tudhinu feyudhinun. Onlar istiyorlar ki sen kendilerine adeta yağcılık yapasın. Efendim yumuşak söz söyleyesin. Alttan alasın. Onlar da sana karşı böyle mücamele yapsınlar. İşte güzel güzel konuşsunlar. Ortak bir noktada buluşun. Hayır, öyle yapma diyor Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hak ve hakikati en güzel şekilde onlara bütün açıklığıyla, çıplaklığıyla bildir. Allah'tan sana ne geliyorsa olduğu gibi aktar. Sana düşen budur buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte diyor, buyuruyor ki Cenab-ı Hak Allah'ın ayetleri hakkında diyor. Onların geçerliliğine adeta tartışmayı açanlar kafirlerdir. Allah'ın ayetlerine karşı bir insanın, bir kulun duruşu ne olacak? Önce şu, bu Rabbimizin kelamıdır deyip iman edecek. Rabbimizin kelamıdır. Peki bu ayetler hakkında soru soramaz mı bir insan? Sorar. Ama hangi maksatla? Rabbimiz bu ayetlerden neyi kastediyor? Bizden ne istiyor? Acaba ilahi mesajda neler var? Hangi işaretler var? Bu noktada kendi aralarınızda müzakere yapabilirsiniz. Herkes sorular sorabilir. Farklı pencereler açabilir. Bu anlamda Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek, Allah'ın ayetlerini daha iyi anlama adına bir gayretin içine soyunmak zaten ilahi emir. Cenab-ı Hak böyle yapın diyor. Benim ayetlerim üzerinde oturun, tedebbür edin, tefekkür edin, tezekkür edin. Yani konuşun adeta ama daha iyi anlama adına. Yoksa hemen bu ayet olamaz ya da ya bu nasıl ayet? Böyle ayet mi olur tarzında? Haşa. Ya bu zamanın gerçekleriyle şimdi bu ayetin söyledikleri uyuyor mu yani şimdi diyerek Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler diyor Cenab-ı Hak. Karşı bir cidal ortaya koyuyor adeta. Bir böyle tartışıyor seninle. Olamaz kardeşim böyle bir ayet. Ya var işte bak bu ayet işte. Ya şimdi bu çağda yani şu an mesela sen diyorsun ki faiz haramdı. Nasıl olacak bu ekonomik düzen diyor. Bak tartışıyor. Cenab-ı Hak böylesi tartışmaları inkarcıların yapabileceğini sadece yani kafirlerin böyle bir tartışma açabileceğini, müminlerin böyle bir tartışma açamayacağını, açmaması gerektiğini, müminlerin ancak o ayetleri nasıl anlarız, doğru anlıyor muyuz? Efendim böyle bir tamam araştırmaya girebilecekler, hatta girmelidirler. Ama mücadele dediğimiz Allah'ın ayetini karşı alarak güya kendi aklınca, güya bugün bir takım modern teoriler diye bir takım teoriler adına Allah'ın ayetleriyle çatışmayacak. Ha doğru anlıyor muyum bu ayeti? Bu teoriyle diyelim bu ayetin hakikaten birbiriyle tamamen tenakuz, birbirine zıt mıdır? Yoksa bizim ayeti anlamamızda yanlış taraf var mı? Tamam bunu sorgulayalım. Bu ayrı bir şey. Fakat Allah'ın ayetlerini karşımıza alıp efendim günceli referans alarak yaşadığımız hayatı referans alarak bir takım kurumların vardığı sonuçları referans alarak onları doğru kabul edip Allah'ın ayetlerine karşı onları adeta yarıştırmak bu diyor ancak kafirlerin yaptığı bir şeydir. Bunu mümin insan yapamaz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ey peygamber diyor bu tür kafirlerin beldelerde dünyanın dört bir köşesinde belde belde dolaşmaları, ülke ülke gezip dolaşmaları ister ticaret maksadıyla olsun, ister efendim gezi maksadıyla olsun, ister eğlence maksadıyla olsun. Onların diyor böyle dünyayı evirip çevirmeleri, dünyanın dört bir bucağına seyahatler yapmaları sakın seni aldatmasın, yanıltmasın. Yani bunlar nasıl oluyor da bak böyle refah, müreffeh bir hayat sürüyorlar ya da böyle geziyorlar, dolaşıyorlar, eğleniyorlar diyerek onların hayatlarına sakın diyor imrenme. Onlara mühlet veriliyor. Çünkü bu alem imtihan alemi. Herkes yaptıklarının hesabını bir bir verecek. Rabbin kelamına uyanla uymayan, Rabbin kelamına teslim olanla olmayan elbette musavi olmayacak. Eşit olmayacak. Onun için çoğu zaman insanı aldatan bu dünyevi alayiştir. Dünyevi ziynetlerdir. Dünyevi refah düzeyleridir. İnsanlar onlara bakıp bazen imrenme işlerinden geçebilir. Bu yönüyle de Cenab-ı Hak zaman zaman Peygamberimizin şahsında tüm müminleri uyarır. Sakın der. Onlara gözünüz takılıp kalmasın. Onlar sizde hayranlık uyandırmasın. Onların bu halleri sizi yolunuzdan caydırmasın. Siz haktan gelenle yürüdüğünüz sürece siz emin yerdesiniz, doğru yerdesiniz. Sırat-ı müstakim üzere olan sizsiniz. Sapıtan size zarar veremez. Sapkınların hali de size örnek olmamalı. Kezzebet kablehum kavmu Nuh وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan önce diyor, Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamışlardı. Evet, Nuh Aleyhisselam'a ikinci Adem denir biliyorsunuz. Yani sanki insanlık, tabii o Nuh tufanından sonra, Adem Aleyhisselam'dan sonra olan, işte Nuh peygamber zamanında olan o tufandan sonra yeniden bir dünya sahnesine, işte Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti olarak ya da o gemide taşıdığı müminler olarak yeniden aleme insanlığın yayıldığı ifade edilerek ona ikinci Adem de denir aleyhisselam. İşte diyor buyuruyor ki Cenab-ı Hak Nuh da diyor 950 sene tebliğ etti ama kavmi onu da yalanladı. Daha önce bunlar oldu. Ondan sonra başka gruplar da diyor kendisi onlardan sonra gelenler de yalanladılar. Aynı şeyleri yaptılar. ve hemmet küllü ümmetin bi rasulihim liyehuzuhu ve cadelu bil batili liyudhidu bihil hak fe ahaztuhum fe keyfe kana iqab. Her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla, yani batıl, temelsiz iddialarla gerçeği, hak hakikati ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Topluluklar geldi. Bugün yok mu? Bugün de var işte. Allah'ın dininde savaş açıyor herkes. Birçok topluluk savaş açıyor. Peygamberlerin getirdiği o hakikatleri, evvelkilerin masalları dercesine efendim hiç nazarı itibarı almayan nice nice topluluklar var. Tarih boyunca olmuş bu. Bugün de var. Yarın da muhtemelen olacak. Fakat diyor Cenab-ı Hak فَأَخَزْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ اِقَابٍ. Sonunda onları tutup yakalamışızdır diyor. Hepsini bir azapla. Hepsinin sonları geldi. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler diyor. فَكَيْفَ كَانَ اِقَابٍ. Her biri farklı farklı gördü. Topluluklar farklı farklı gördüler. Ama hepsi bir kere zaten artık can verdiler. Son nefesini verdiler. Son nefesini verdiler. Kimisi efendim toplu cezalandırıldı. Kimisi farklı farklı. Ama her biri de mutlaka bir Azrail'in kamçısını, tokadını yediler. Ve orada da benim ikabım neymiş gördüler. Görecekler daha. Daha görecekler. Ahirette görecekler. Cezanın büyüğü orada. Yani burada şurada denilmiş oluyor. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e hitaben. Seni de yalanlıyorlar elbette. Biz bunu biliyoruz, görüyoruz. Nitekim Nuh'un kavmi yalanlamıştı. Her grup böyle yalanladı. Peygamberlerini derdest etmek istediler ki seni de bak yakalayıp öldürmek istediler. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de ortadan kaldırmayı planlamışlardı. Efendim. Batıl iddialarıyla hakkı ortadan kaldırmayı düşündüler. İkna operasyonları yaptılar. Tehditler yaptılar. Yaptılar. Fakat diyor, buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonunda biz onları yakaladık. Ve azabımız nasılmış gördüler. Bu Mekke toplumundaki müşrikler de, seni yalanlayanlar da, sana karşı duranlar da, onlar da benzer bir akıbetle karşılaşacaklar. Sen vazifene devam et. Onlar öncekilerin başına gelen, onların da başına gelecek ve onlar da benim çetin azabımla karşılaşacaklar diye Yüce Rabbimiz Habibini ve etrafındaki müminleri bu ayetlerle efendim hem takviye ediyor, hem teselli ediyor, hem de kendilerine gelecek vaatlerde bulunuyor. وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği onlar artık cehennemliktir şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. O onlar inkarlarından vazgeçmeyecek olurlarsa, inkarlarında ayak diretecek olurlarsa, Allah'ın ayetlerini yalan saymaya devam edeceklerse artık onların küfrü istikrar bulacak, kafirlikleri iyice pekişecek ve onlar cehennem yaranı, cehennem odunu olacaklar. Ebediyen orada kalan kimseler olacaklar. Cenab-ı Hakk'ın diyor hükmü işte böylece gerçekleşmiş olacak. Allah'a sığınırız küfrün her çeşidinden. Aziz dostlar, mümin insan da imana erdikten sonra kafirin tavırları kendisinde hiç görülmemesi gerekir. Bazen müminiz diyerek, tamam müminiz elhamdülillah, ama Allah'ın ayetlerine karşı duruşumuzu sürekli sorgulamak lazım, test etmek lazım. Ve sürekli bu hallere düşmekten, inkarcıların haline düşmekten, müşriklerin haline düşmekten, münafıkların haline düşmekten Allah'a sığınmak lazım. iman mutlaka deneniyor, sınanıyor. Yüce Rabbimiz insanlar iman ettik demekle bırakılıvereceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar diye sorar. Demek ki iman ettikten sonra mutlaka bizler de sınanacağız, deneneceğiz. Ki hangimiz imanında sadık, doğru, dürüst, hangimiz yalancı ortaya çıkacak. Bu sebeple mümin olmak her şeyi bitirmiyor. İmtihandan azade olmuyoruz. Herkesin imtihanı özel, müminler de sınanacaklar, denenecekler. İmandaki sadakatleri test edilecek sürekli. Bunu unutmamak gerekiyor. Ve bu yönüyle de bizler Allah'ın ayetleriyle sınanıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın belki gönderdiği bir takım imtihanlarla, iptilalarla sınanıyoruz, deneniyoruz. Cenab-ı Hak her türlü imtihanda bizleri muvaffak eylesin, basiretimizi açsın. Hakikaten hakikati doğru görenlerden olalım. 7. ayet: اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. Bakınız, arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ve iman edenlerin bağışlanması için Rablerine dua ederler. Melekler. Ve şöyle: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ. Bakınız nasıl dua ediyor melekler müminlere. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşattı. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri, yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Arşı yüklenen, arş nedir? Bunun mahiyetini bilmiyoruz. Tabii arş, Cenab-ı Hakk'ın arşı. Bütün semavatı ve yerleri, gökleri içine alacak derecede arşın büyüklüğünden bahseden hadisler var. Ve arşın mahiyetini bilmiyoruz. Bununla ilgili klasik tefsir kitaplarımızda tabii bir takım açıklamalar var. Ancak bazı alimlerimizin de ifade ettiği gibi bu açıklamaların bir kısmı İslam'ın tenzihe, yani ağırlık veren uluhiyet telakkisiyle bağdaşmadığından alimlerimiz bunları yorumlamışlardır. Yani ne demek? Allah'ı cisme benzetmek. İşte Allah'ın arşı, tahtı var. O tahta oturuyormuş gibi görmek. Bu ehl-i sünnet itikadına göre efendim Allah'ı cisme benzetmek yanlış bir itikattır. Bu yönüyle bunu efendim tenzihe uygun görmezler ve yorumlarlar. Derler ki arş Allah'ın mutlak hükümranlık ve yönetimini ifade eder. Meleklerin arşı yüklenmesi Allah'ın buyruğuna eksiksiz uyarak onun işlerini yürütmeleri. Yine bazı meleklerin arşın çevresinde bulunmaları da Allah'a yakın olmaları, onun iradesini gerçekleştirmesinde adeta araç işlevi görmeleri şeklinde açıklamış bazı alimler. İşte Rahib el-İsfahani gibi alimlerimiz bunu bu şekilde yorumluyorlar. Elbette bunlar tevildir. Ve bu zatlar böyle izah ettikten sonra ama en doğrusunu Allah bilir diyerek de işi noktalarlar. Biz doğrusu arşın mahiyeti hakkında, nasıllığı hakkında çok bir bilgiye sahip değiliz. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte arşı taşıyan melekler. Bu arşı taşıyan melekleri Hakka suresinin 17. ayeti 8 adet olduğunu söyler. 8 tane meleğin arşı taşıdığını. Ama o melek nasıl bir melektir? Onun gücü nedir? Kudreti nedir? Nasıl bir yaratıktır? Doğrusu onları da bilmiyoruz. Melekler de kendi içinde nice nice çeşitleri olan bir başka varlık sınıfı. Yüce Rabbimiz işte bu arşı taşıyan meleklerin daima Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ettiklerini, Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim gibi demek ki senin şanın ne yücedir Allah'ım. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Sana hamdü sena olsun. Bütün övgüler sanadır diye sürekli tesbih ettiklerini ve ona tam iman ettiklerini beyan ediyor. Yani iman etme ifadesi olduğu için iman da kaybe olduğundan dolayı, yani idrak ötesi şey olduğundan dolayı, meleklerin de Rablerini görmeden ona iman ettikleri, göremedikleri tarzında alimlerimizin izahları da var. Bilmiyoruz hakikaten, bunlar bizim için kayıptır. Bu ayetlerin muhtevasını da, yani hangi anlama geldiklerini de alimlerimiz bu anlamda Allah'a havale etmişlerdir. Bundan Cenab-ı Hakk'ın muradı ya da kastettiği nasıl bir şeydir, bunu en iyi Allah bilir denmiştir. Ve yalnız bizi ilgilen tarafıyla şöyle bir yönü de var. İşte o melekler, ki ne kadar kıymetli meleklerdir, Allah'ın meleklerin içinde de seçtiği hususi melekleridir. Onlar diyor yeryüzünde olan müminler için Allah'tan mağfiret talep ederler. Ya Rabbi onları bağışla derler. Yani nasıl bir şey ki ehli arz ile ehli arşı, yani birbirine bağlayan bir iman bağı var. Ve müminler, o melekler iman ediyorlar. Yeryüzünde müminler de iman ediyorlar. Dolayısıyla o meleklerle müminler arasında bir iman noktasında bir müştereklik var. Öyle olunca bizim onlar kardeşlerimiz oluyor. Biz de onların kardeşleri oluyoruz. Ve adeta bize dua ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar, onları bağışla. Allah'ım senin rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Yani senin rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla evet, bu kullarının da eksikleri var. Zaman zaman günaha düşüyorlar. Ama sen onlara rahmetinle muamele et ya Rabbi. Ve ilmen, ve diyorlar senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen onların ihtiyacını çok iyi biliyorsun. Onların kusurlarını da çok iyi biliyorsun şüphesiz. Onların yaptıkları amelleri de en güzel şekilde biliyorsun. Ama ya Rabbi sen onlara bu bilginle ve bu bilginle ve fakat rahmetinle muamele et Allah'ım onlara. Bağışla ya Rabbi diyorlar o melekler. Ve tevbekar olanlara bağışla Allah'ım. Yani yönünü sana çevirmiş. Artık yanlışa dur demiş. Yanlıştan yönünü hayra doğru çevirmiş olanları bağışla ya Rabbi. Çünkü o iyi olmak istiyor. Onun elinden tut Allah'ım diyor adeta. Ve Allah'ım senin yoluna tabi oldu onlar. Sen bir peygamber gönderdin, bir din gönderdin, bir kitap gönderdin. Onlar da ona tabi oldular. Kabul ettiler. Ve hasbel kader, ama günahları da oluşuyor. Onun için onların tevbelerini de kabul eyle. O yoluna tabi olanları da bağışla ya Rabbi. Vakihim azabel cahim. Sen onları cehennem azabından koru. Daha devam ediyor bakınız. Rabbena ve edhilhum cennati adnen illeti ve attehum. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. İnneke entel azizul hakim. Rabbimiz onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine kabul buyur. Kul, hiç şüphesiz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Ya Allah, Allah'ın ne güzel kulları bu melekler. Onlara da şükran borçluyuz. Bakınız hem bize diyorlar ki ya Rabbi sen onların babalarını da bağışla, dedelerini de bağışla. Eşlerini de bağışla Allah'ım. Eşleri de diyor sen onların hepsini cennete sok. Zürriyetlerini de, çocuklarını, oğullarını, kızlarını, torunlarını onlara kat. Onlar hep beraber cennetlerinde yer alsınlar. Ne büyük bir cömertçe bir dua değil mi? O meleklere nasıl şükran duymazsınız? O meleklerin duasında yer almayı kim istemez? İşte cennete tek başına girmek orada insanı ne kadar mutlu kılar. İnsanın anası yanında değil, babası yanında değil, oğlu kızı yanında değil, torunları farklı yerdeyse o insan ne kadar mutlu olabilir. Ama aziz dostlar burada tabii çok önemli bir şey var. Çok ince bir nokta burada. Diyorlar ki melekler Allah'ım diyor. Onların babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden o hani salih yolda olan, doğru yolda olan, imanla sana bağlanmış olan, bir şekilde iyi olmak isteyenleri bir araya getir. Eğer tabii Allah muhafaza imansız bir anne baba imansız bir eş, imansız bir çocuk varsa elbette Cenab-ı Hak onları zaten ayrı kategorilerde değerlendiriyor ve onlar birleşmeyecekler. Vemtazul yevme eyyuhel mücrimun, ey günahkarlar bugün ayrılın denecek. Hani Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi oğlum da bendendi dediği zaman, ey Nuh dedi, o senin ehlinden değil, ailenden değil. O dedi salih olmayan bir amelin sahibi. Dolayısıyla dedi o sana ait değil. Demek ki esas bağ nesep bağı değil, esas bağ iman bağı burada. İman bağıyla babalar, anneler, eşler, çocuklar, torunlar eğer bağlıysalar, demek ki Cenab-ı Hak onların her birini birlikte toplayacak. Toplayacak. Çünkü Tur suresinde efendim 21. ayette de buna benzer, bunlar birbirini tefsir ediyorlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَح۪ينَ. İman eden soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız diyor Cenab-ı Hak. Bakınız, ama iman bağıyla kendilerine bağlı. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Rivayete göre efendim cennette diyelim bir kulun makamı yüksek. Annesi, babası veya zürriyeti veya eşi iman etmiş ama cennete girmiş yine. Fakat makamlar farklı. En üst makamda olanın makamında birleştirilecek deniyor. Yani Cenab-ı Hak yukarıdakini aşağıya çekmeyecek. Aşağıdakilerine rahmetiyle muamele edip o yukarıdaki makamı, derecesi yüksek olanın yanına koyacak. Onların da diyor amellerinden bir şey eksilmeyecek. Onlara bir şey hani verdi, hadi ben amellerimden biraz size vereyim, şu orta noktada buluşalım değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniş. Buradaki ayette buna doğrudan işarette bulunuyor. Demek ki bir ailede bir güzel insan çıkarsa, öyle söyleyelim, ve diğerleri de ona bir şekilde efendim aynı iman noktasında birliktelik sağlarlarsa, amellerimiz farklı olabilir, şöyle ya da böyle farklılıklar oluşabilir. Elbette Cenab-ı Hak her amelin karşılığını verecek ama rahmetiyle, demek ki o çok güzel kulu daha da sevinsin diye, çok güzel kulu, onun da gönlünde hüzün olmasın diye anasını, babasını, zevcesini, çoluğunu, çocuğunu, torununu da ona ikramen onun yanına veriyor. O şekilde bir beraberlik yaşatıyor. Melekler de böyle dua edecekler diyor Cenab-ı Hak. Dua ediyorlar diyor. Bize de haber veriyor bunu. İman ne büyük bir lütuf, ne büyük bir saadet anahtarı. Cenab-ı Hak imanımızı son nefese kadar kavi bir şekilde efendim korumayı, geliştirmeyi, tekamül ettirmeyi hepimize nasip eylesin efendim. Devam ediyorlar duaya. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ve onları Allah'ım kötülüklerden koru. Zaten kimi o gün dünyada iken kötülüklerden korursan, kıyamet günü ona artık gerçekten rahmet etmiş, merhamet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş ancak budur. Şimdi burada وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ, seyyiat kelimesi, Allah'ım onları koru sen seyyiattan, birkaç şekilde anlaşılmış. Demişler ki, ya Rabbi sen onları dünyada yaşarlarken yanlış itikattan, kötü ahlaktan ve salih olmayan amellerden onları koru. Vakihimus seyyiat. Ya da şöyle diyelim, onları rahatsız edecek, huzursuz edecek, onların derecesini düşürecek, yüzlerini kara çıkaracak, efendim her türlü kötülükten, hoş olmayan şeyden onları koru ya Rabbi. Ya da diyorlar, burada vakihimus seyyiat, Allah'ım bu kıyamet gününde onların hoşlanmayacağı her türlü manzaradan onları sen muhafaza buyur. Her türlü muameleden muhafaza buyur. Hesapta yüzleri ak çıksın onların. Yani mahcup olmasınlar. Hem senin huzurunda mahcup olmasınlar, hem mahlukatının huzurunda, diğer kardeşlerin, arkadaşlarının, dostlarının yanında mahcup olmasınlar. Defterlerini sağ tarafından ver. Soldan alıp da zor duruma düşmesinler. Sırattan hızlı geçsinler. Ya Rabbi cennetin en güzel yerlerine onları koy anlamında çok genel bir duadır efendim. Her türlü kötülükten, hoş olmayan şeyden onları koru. Buyuruyor ki kim diyor günahlardan sakınırsa, ya Rabbi evet sen diyor kimi korursan ve ben tekis seyyiat yevme izin fakat rahimte. O gün diyor bu kötü durumlardan, konumlardan sen kimi korursan gerçekten sen ona rahmet etmişsin demektir. Senin rahmetin ona ulaşmış demektir. Bunlar da o sınıfa girsin. Ve zâlike huvel fevzul azîm. İşte büyük kurtuluş ancak budur. Gerçek başarı budur. Cenab-ı Hak cümlemizi bu böyle bir başarıyla sevindirsin. Tüm yakınlarımızı, dostlarımızı efendim böylesi bir güzellikle Cenab-ı Hak mükafatlandırsın efendim. Allah'a emanet olunuz.